Ayrım 14, İplikçi, Kirli İlişkiler Yumağı, Ergün Poyraz, sayfa 177. Katillerin bulunmasını istemeyen savcılar. 18 Şubat 1997 tarihinde faili meçhul cinayetleri araştırma komisyonu başkanı Sadık Avundukluoğlu, Uğur Mumcu cinayetini araştırma komisyonunda bildiklerini şöyle anlatıyordu. Avundukluoğlu, 19. dönemde faili meçhul cinayetleri araştırma komisyonunda bu konuyu da incelediklerini, komisyonun kurulmasına Uğur Mumcu cinayetinin sebep olduğunu, Uğur Mumcu cinayetinde engellendiklerini, en önemli engellemenin Ankara DGM Başsavcısı Nusret Demiral ile Savcı Ülkü Coşkun'dan geldiğini anlatıyordu. Avundukluoğlu cinayetin aydınlatılması için İçişleri Bakanlığı'ndan ve emniyetten de hiçbir destek görmediklerini sözlerine ekliyordu. DGM Başsavcısı Nusret Demiral'ın emniyet örgütüne faili meçhul cinayetleri araştırma komisyonuna bilgi vermeyin şeklinde talimat yazdığını belirten komisyon başkanı açıklamalarını şöyle sürdürüyordu. Tüm kanıtları alt alta getirdiğimde bu eylemi PKK, Hizbullah, İslami Hareket örgütlerinin yapmadığı ortadadır. Oluş şekliyle bu olay tektir. Bu tür bir cinayet bugüne kadar işlenmemiştir. Ancak cinayeti işleyenler belki PKK gibi bir örgütü taşeron olarak kullanmışlardır. O zamanın savcıları Demiral ve Coşkun olay yerinde inceleme yaparken hiçbir tedbir almadıkları gibi binlerce resmi kişi ve vatandaşın olay yerinde birikmelerine de göz yummuşlar. Oysa savcıların belli mesafelerde sokağı kapatmaları gerekiyordu. Delillerin çalı süpürgesiyle toplanması adli yönden uygun olmadığı gibi Nusret Demiral bunu neden yaptı anlamak mümkün değildir. DGM savcısının kanunsuz iş yaptıklarının ellerinde belgesi olduğunu söyleyen Avundukluoğlu, Dışişleri ve İçişleri Bakanlıklarının gönderdikleri belgeler ile kendilerini yanlış yöne yönlendirdiklerini, hazırladıkları raporu dönemin başbakanı Demirel'e vermek istediklerini, ancak Demirel'in kendilerini kalabalıklar içinde kabul ettiği için olayları anlatamadıklarını da sözlerine ekliyordu. Uğur Mumcu cinayeti ile ilgili olarak Nusret Demiral ve Ülkü Coşkun hakkında suç duyurusunda bulunduklarını ancak hiçbir işlem yapılmadığını ifade eden Avundukluoğlu, Uğur Mumcu cinayetinin faili meçhuller arasında en karmaşığı olduğunu söylüyordu. Bu cinayetin çözülmesi için siyasal güç ve kanuni yetki gerektiğini, kanuni yetki bulunmadığına göre çözülmesinin zor olacağını da ifadesinde belirten Avundukluoğlu, açıklamalarında şu vurguyu yapıyordu. MİT ve emniyetin yetkili kişilerinin röntgeni çekilmesi gerekir. 2 Mayıs 2012 tarihinde Uğur Mumcu cinayetini araştırma komisyonuna bilgi veren faili meçhul cinayetleri araştırma komisyonu üyesi Eyüp Aşık şunları söylüyordu. Biz sonuca ulaşmak için belli kişileri dinledik ama akıl almaz tesadüflerle karşılaştık. O tesadüfler ister istemez Mumcu'nun katilinin bulunmasını istemeyenlerin organizasyonu gibi geldi bize ve açıklamamız o yöndeydi. Ben bunu Susurluk Komisyonu'nda da anlatmaya çalıştım. Faili meçhul cinayetleri araştırma komisyonunda karşılaştığımız hadise şu. Sizin komisyondaki bazı arkadaşlarla görüştüm. Onları siz de dinlemişsiniz. Yani bir kişi çıkıyor, ben bu katili gördüm, tanıyorum diyor ve bir isim tarif ediyor bize. Biz o kişiyi dinleme kararı alıyoruz. Ama ne hikmettir, o kişi bizim dinlememizden bir gün evvel televizyona getiriliyor, o zaman özel televizyonlar da yoktu. Devletin televizyonuna getiriliyor ve Reha Muhtar'ın programında kişi kamuoyuna akıl hastası gibi takdim ediliyor. Olayın genel şekli, bizi düşündüren şey bu. Biz bunun arkasındaki soru işaretlerine bakıyoruz. Kişiyi televizyona getiren polis, kişi bunu bize kendisi söylüyor. Devletin polisi kişiyi faili meçhul cinayetleri araştırma komisyonuna götürüyorum diye alıp TRT'ye getiriyor. Biz ertesi gün Reha Muhtar'dan bilgi almaya çalışıyoruz. Mumcu'nun katilinin bulunmasına çok sevinecek, memnun olacak, ona katkıda bulunacak bir kişi olarak tanıdığımız, zannettiğimiz Reha Muhtar tam tersine komisyonda olay çıkartmak için gayret sarf ediyor. Sorulan her soruya bizi kızdıracak şekilde cevap veriyor. ''Siz kim oluyorsunuz? Mecbur muyum?'' gibi. Tavrından anlıyoruz ki bize yardım etmek için değil, tam tersine olay çıkartmak için gelmiş. Nitekim sonunda kavga çıkartıyor ve bize bir kelime demeden komisyonu terk ediyor.
Ben buraya geldim. Size söylemek mecburiyetinde değilim. Kaynağını açıklamak mecburiyetinde değilim falan.
Karşımıza çıkan ikinci bir engel. Bahsedilen zanlı kişi İstanbul Emniyetince olaydan bir gün evvel tutuklanıyor ve deniliyor ki sizin söylediğiniz o bahsedilen kişi olay günü tutukluydu. Olaydan bir gün evvel tutuklanmış olması bile şüphe uyandırırken evrak üzerinde yapılan araştırmada tahrifat olduğu görülüyor. Yani 22 veya 23 Ocak'ta adam tutuklandı gösteriliyor. Halbuki 25 Ocak'ta tutuklanmış, evrakta tahrifat yapılmış. Bir de Başsavcılık ve Devlet Güvenlik Mahkemesi'nden biz bir nevi falancayı sorgulamayın, bu işlere girmeyin uyarılarına bulunuldu. Karşılaştığımız bu olaylardan anladığımız, bu olayın aydınlanmasına yardımcı olması gereken kişi tam tersine olayın kapanması için, aydınlanmaması için gayret ediyor. Yani emniyette, adalette, televizyonda, MIT'te, her tarafta. Mumcuyu öldürenlerin profesyonel olmaması mümkün değil. Çok amatörce kız kaçırma olayından falan öldürülmedi. Çok profesyonelce düşünülmüş, seçilmiş bir kişidir. Ve bunu milli istihbaratın bilmemesi mümkün değil. Uğur Mumcu'nun kardeşi Beyhan Gürson da komisyona verdiği ifadesinde savcılar Nusret Demiral ve Ülkü Coşkun'un olayı örtmeye yönelik davranışlarından yakınıyor ve Reha Muhtar'ın programında tanığın çıkarılmaması, korkutulmaması için gerekli işlemlerin yapılmasını istediklerini, yayını bile durduracaklarını söylemelerine rağmen durdurmak için girişimde bile bulunmadıklarını anlatıyordu. Hanefi Avcı İstanbul'da yakalanan İslami Hareket militanlarının yakalama tarihlerindeki tarifatları olay tarihinde İstanbul İstihbarat Şube Müdürü olduğunu ifade ederek farklı günlerde yakalanan kişilerin sorgulanmasında zaman kazanabilmek için yakalama tutanağının en son yakalanan kişiyle birlikte düzenlenme isteğinden kaynaklandığı şeklinde bırakın hukuku akıl ve mantıktan yoksun bir bahane ile açıklıyor. Ve cinayeti İranlılar işledi şeklinde gerçek dışı bir başka ithamda daha bulunuyordu. Mehmet Eymür ise MIT'te çalıştığını açıkladığı Çakıcı hakkında komisyona verdiği ifadesinde, Çakıcı, Kılıç ve benzeri kişilerin kimseyle ilgili olmadıklarını ve parazit olduklarını bildiğini söylüyordu. Eymür Mumcu'yu tanıdığını, görevde olmadığı için bu konuda somut bir şey söyleyemeyeceğini, yazıları ve araştırmaları sebebiyle hasım yelpazesinin geniş olduğunu, kaçakçılarla da Bulgarlarla da takıştığını ifade ediyordu. Oysa kaçakçılar ve Bulgarlarla Mumcu'yu karşı karşıya getiren kendisiydi. Eymür arada bir doğru da söyleyerek delillerin toplanmasında ve olay mahalli incelemesinde bir keşmekeş gördüğünü ve o zaman bunu söylediğini, bu olayların benzerlerinde olduğu gibi ileri teknoloji kullanılmasından hareketle gizli servislerin işi olduğunu düşündüğünü anlatıyordu. Eymür bir kelime sonra Mumcu ile ilgili suikast öncesi bir bilgi notu vesaire bir bilgiden haberinin olmadığını söyleyerek aslına rücu ediyordu. Eymür hem polis tarafından arandığı söylenen hem polis tarafından himaye edilen itirafçıların söylemlerinin bir yönlendirme olduğunu, bunları yönlendirenlere ve bu yönlendirmenin sebebini belirlemek gerektiğini, emniyetin içindeki denetimsiz unsurların bu itirafçıları yönlendirdiğini, Hanefi Avcı'nın bunu yaptığını vurguluyordu. MIT mensubuna güvenmiyorum. Emin Değer, Uğur Mumcu'nun hem avukatı hem de can dostu olarak gerek Uğur Mumcu cinayetini araştırma komisyonuna, gerekse basına yaptığı açıklamalarda özetle şunları anlatıyordu. Uğur Mumcu'yu dürüst, davasında inançlı, Türkiye'yi seven, Atatürk'e hayran, Atatürk'ün düşüncelerinden sapmayan bir Türk aydını olarak tanır ve severdim. Davası Atatürk Cumhuriyeti'ni korumak, kollamak ve onu adım adım değil, koşar adım geliştirmekti. Uğur Mumcu'nun dünya görüşünün ve toplumsal bilincinin temelinde yaşamının her döneminde esin aldığı Kuvayi Milliye ruhu vardı ve elbet bu niteliğiyle emperyalist sistemin hedefindeki bir aydın idi. Uğur Mumcu yurtsever olduğu için, halkını sevdiği için, gerçekleri görmekle kalmayıp halka anlattığı için öldürüldü. Önce hiçbir suçu yokken suçlandı, yargılandı. Bu bir uyarıydı. Olmadı, susmadı Mumcu. Evet, suçu yoktu Uğur'un, susamazdı. O çağının tanığı, bir aydın olmanın onuru ile yaşadı. Emin Değer, Uğur Mumcu cinayetini araştırma kurulu hakkında da şunları söylüyordu. Bu kurulun çalışmalarında bir aşama kaydedilemedi. Olamazdı da. Çünkü bu kurul içinde yer alan bir kişi MİT mensubuydu. Ben o adama güvenmediğim için kuruldan ayrıldım. Kurul daha sonra Barolar Birliği'ne devredildi. Ben neden devredildiğini bilmiyorum. Değer soruşturma evreleri hakkında da bakın neler anlatıyordu. Uğur Mumcu'ya yönelik saldırıyı duyar duymaz olay yerine gittim. Çok kalabalıktı. İnsanlar olay yerinde dolaşıyordu. Kimileri yerden, apartmanların alt kat pencerelerinden, ara yerlerden bir şeyler topluyordu. Bir yandan da çalı süpürgesiyle ortalık temizleniyordu. Orada bulunan yetkilileri sert bir dille uyardım. Olay yerine kimsenin girmemesi gerekir dedim. Sonradan o gün orada yapılanları anımsadığımda hukukun kanıt toplama kurallarına uyulmadığını, böylece kanıtların karartılması için sanki özel bir çaba harcandığını düşünmeye başladım. Kanıtların toplanmasında o hukuk dışı yöntem uygulanmasaydı soruşturmanın yazgısı elbet başka olurdu. Olay yerinde Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcısı Nusret Demiral'ı tutanak tutarken gördüğümü anımsıyorum. Sonradan dosyayı incelediğimde yarım sayfalık tutanak tutup kanıtların toplanmasını güvenlik güçlerine bırakarak ayrıldığını öğrendim. O alandaki parçaların gelişi güzel toplanması, süpürge ile temizlik, yetkili savcının görevini bırakarak gitmesi, soruşturmanın günümüze ulaşan gelişmelerine bakarak değerlendirildiğinde olayın aydınlatılmasını önlemenin ilk adımıydı. Yani daha o anda Uğur Mumcu suikastı olayının çözümünü önleyici önlemler uygulamaya konulmuş demek yanlış olmaz. Sanki önceden tasarlanmış bir kanıtları yok etme projesi uygulanıyordu. Bu olay sıradan bir ölüm de olsa soruşturma yetkisi savcınındı ve olay yerine gelen savcı görevini bırakıp gidemezdi. Uğur Mumcu olayında bu ilk hukuk dışı olgunun geleceğin habercisi olduğu nedense düşünülmedi. 4-5 duruşmaya gittim. O duruşmalarda davadan sonuç çıkmayacağını anladım. Davada karar verildi ama gerçeği yansıtmadığı kanısındayım. Mumcu cinayeti içinde siyah var ama buradaki maşaları kim? Ben doğru tespit yapıldığına inanmıyorum. Bir şey söyleyemeyeceğim. Uğur Mumcu olayı Uğur Mumcu yöntemiyle sorgulanmadı. Hukuk bir yana bırakılarak kanıtlar göz önünde tutulmadı ve adeta saptırıldı. Bunlar çok sersem oluyor. Mumcu'nun eşi Güldal Mumcu, TBMM Araştırma Komisyonu'na bazı bilgiler veriyordu. Mumcu'nun verdiği bilgiler rapora şu şekilde geçiyordu. Güldal Mumcu komisyona Mehmet Ağar'la ayrıca görüşme talep ettiğini söylüyor, Ağar'la konuştuklarını, Ağar'ın tutanaklardaki tahrifatları kabul ettiğini, bu sebeple bu yolsuzlukları yapanların yakalanmasını, tuğlaların çekilmesini istediğini belirtiyordu. Tuğlaların çekilmesi gerektiği sözü üzerine Mumcu çekin o zaman yanıtını veriyordu. Ağar'ın bunu yapamayacağını, bu tuğlalar devrilirse kendilerinin de altında kalacağını söylediğini de belirtiyordu. Mumcu bu işin arkasında bulunanları çıkarmalarını Mehmet Ağar'dan istediğini de komisyona anlatıyordu. Mumcu'nun bu talebine karşılık Ağar'ın ise bunu yapamayacağını ifade etmesi üzerine Mumcu savcı Ülkü Coşkun'un kendisine bu işi devlet yapmıştır şeklinde söylediği sözünü Ağar'a aktardığını vurguluyordu. Ağar'ın bu açıklamaya verdiği cevap aslında Uğur Mumcu cinayetindeki gerçeklere biraz daha projektör vuruyordu.
Bunlar çok sersem oluyor.
Ne güzel değil mi? Ancak Ağar savcıları hedef alıp bunlar çok sersem oluyor derken Özal suikastini bile çözemeyen Başsavcı Nusret Demiral'a altın tabanca hediye ediyordu. Muzaffer İlhan Erdoz Türkiye'nin kararan fotoğraflarında Uğur Mumcu olayı ile ilgili oldukça ilginç saptamalarda bulunuyordu. Cumhurbaşkanıyla, Başbakanıyla, İçişleri Bakanıyla, DGM Başsavcısıyla, Uğur'un katillerinin izini süren ve hemen her gün yeni kanıtlar üreten ve yeni katiller yakalayan, yeni örgütler açıklayan devlet ile Uğur'un öldürülmesini devlet sırrı olduğu için duyumsatan devlet arasında kendimi Fareli Köy'ün kavalcısı masalındaki 70 milyon fareden birisiymişim gibi duyumsamaktan kurtaramadım. Çünkü Uğur'un öldürülmesi bir devlet sırrı olduğu gerekçesiyle açıklanamıyorsa, bu 70 milyonu aranmayan, aranmayacak olan, bulunmayan, bulunmayacak olan bir kendir parçasından da başka bir anlam taşımayan bir ipucunun arkasında sürüklemeyi bir başka biçimde açıklamak bana olanaksız geliyor. devlet sırrı olması dolayısıyla da Uğur'un katillerini devletin açıkladıkları arasında değil, kendi pisliğini örten kedi örneği örttüğü yerde aramanın daha doğru bir yöntem olacağını sanıyorum. Silahsız banka soygunculuğu. Dündar Kılıç Almanya'dan göz ameliyatı olup dönmesinin ardından 10 Ocak 1992'de Star televizyonunda yayınlanan Kırmızı Koltuk programına katılıyordu. Yıllarca özlemini duyduğu Mehmet Eymür ve Atilla Ayte'yi teşhir etme fırsatını bulmuş, şimdi gereğini yapıyordu. Doğan Yurdakul Abi adlı kitabından programı şöyle anlatıyordu. Ve bu programın sonunda da sıra yine mafya sorularına geliyordu. Ama bu kez Dündar Kılıç onu dinleyen kitleler önünde kendisine yakıştırılan mafya sözcüğüne artık geniş bir açıklama getirmeye kararlıydı. Şimdi efendim, bütün dünya ülkelerinde, bilhassa demokrasi ülkelerinde mafya teşkilatları vardır. Türkiye'de de vardır. Ama mafya kimdir, işte bu tartışılır. Mafya bir teşkilat olayıdır. Mafyanın mecliste milletvekilleri olur, polis müdürleri olur, her kesimi, hatta fahişeleri bile olur. Bu teşkilatlara sahip insanlardır mafya. Kabadayılar ise aslında halkın bağrından kopmuştur ve halkın bir yakıştırmasıdır. Kabadayı sizin gibi güzide gazetecilere de derler. Bu kelime bizi yıllardır rahatsız ettiği halde yine de hizmet ve emek verdiğimiz için mutluyum. Hangi kabadayı nerede devletin kasalarına elini uzatmış veyahut kötü bir faaliyet göstererek bir kimsenin para karşılığında canını yakmış veya bir yerde kiralık katil olmuş? Mafya vardır tabii, devlet bankalarını soyanlar, bu fakir halkın parasını soyanlar, hileye dayalı teşkilatlar kurup bu paraları alanlar mafyadır tabii. Şimdi açık açık ortada, devlet bankaları soyuluyor. Dündar Kılıç banka soygunculuğu dahil her olayla Emir ve Aytek'i sallıyordu. Emir'in en yakın adamlarından Tarık Ümit, Kıbrıs'ta kara para aklamak amacıyla kurulan ve bir offshore bankası olan First Merchant'ın da ortakları arasındaydı. Hanefi avcı Mehmet Emir'in de bu bankanın gizli ortağı olduğunu iddia ediyordu. Dündar Kılıç'ın bankalarla ilgili açıklamaları Mehmet Eymür'ü oldukça rahatsız etmişti. Kılıç'ın bankaların ince yöntemlerle soyulması açıklamalarının ardından Uğur Mumcu da bir yazı yazıyordu. Silahsız banka soygunculuğu. Mumcu 17 Mayıs 1992 tarihli Cumhuriyet'te yayınlanan yazısının sonunda şöyle diyordu. Silahlı banka soygunculuğunun cezası müebbet hapistir. Silahsız banka soygunculuğuna son günlerde görüldüğü gibi liberal düzenimizde pek ceza verilmemektedir. Mumcu Dündar Kılıç'la bu yazının ardından iyice samimi oluyor ve ondan kaçakçılık olayları dahil Eymür'le ilgili birçok belge ve bilgi elde ediyordu. Kılıç Mumcu'yu Çörekçi Paşa ile de tanıştırıyordu. Kılıç'ın anlatımları başta Papa olayı olmak üzere bazı gerçeklerin Eymür tarafından Mumcu'dan gizlendiğini ve onu yanlış yola sevk ettiğini ortaya çıkarıyordu. Keza Atilla Aytek ile birlikte Mumcu'ya anlattıkları kaçakçılık hikayelerinde MIT'in ve emniyetin, daha doğrusu kendilerinin rollerinin gizlendiği gibi. Dündar Kılıç ile Mumcu sohbetlerinde Eymür'ün maskesi de düşüyor, gerçek çehresi Mumcu tarafından tanınmaya başlıyordu. Ancak bu arada Uğur Mumcu öldürülüyordu. Uğur Mumcu'nun öldürülmesinden bir süre sonra 7 Kasım 1993 günü seçmen kütüklerinin yenilenmesi nedeniyle sokağa çıkma yasağı vardı. Alaaddin ve Uğur Çakıcı'nın Alkent'teki evlerinin kapısı çalındı. Uğur Çakıcı kapıyı "Sayın memurlarıdır" diye açtı. Ama kapıda duran kişi belki de Alaaddin Çakıcı'nın beklediği ama Uğur'u hayrete düşüren bir misafirdi. MIT'in yeni daire başkanlarından Mehmet Eymür. Bakın Doğan Yurtakul bu olayı nasıl anlatıyor. Mehmet Eymür herkesin evine kapatıldığı bir gün cebindeki kimlik kartı sayesinde rahatça ve kimseye görünmeden kalkıp gelebilmişti. Bir süre salonda oturup sohbet ettiler. Daha sonra Uğur'la oğlu Onur'u bir bahaneyle salondan çıkardılar ve baş başa verip konuştular. Uğur'un o zamanlar 12 yaşında olan oğlu Onur Özbizerdik, 2 yıl sonra bu olayla ilgili ilginç bir açıklama yapacaktı. "Bana çık oyna" dediler. "Annemi de sen de çık bize kahve yap" diye odadan çıkardılar. Annem mutfakta kahve hazırlarken Alaaddin amca elinde siyah Glock marka bir tabanca ile geldi. Anneme göstererek, bak Mehmet Eymür'ün tabancası, aynı senin tabancandan dedi. Annem kahveleri vermek için girip çıktıktan sonra Dündar dedenle ilgili bir şeyler söylüyorlar dedi. Ziyaret sürmekteyken Dündar Kılıç'ın evinin telefonu çaldı. Telefonu Ayten Kılıç açtı. Karşısındaki kızı Uğur'du. Burada kim var biliyor musunuz dedi. Hayrola kızım, sokağa çıkma yasağında kim olabilir dedi Ayten Kılıç. Uğur'un cevabı Mehmet Eymür oldu ve telefonu aceleyle kapattı. Yurdakıl Eymür o gün oraya neden gelmişti diye soruyor ve kendi sorusunu şöyle cevaplıyordu. Eymür oraya neden gelmişti? Bunu pek bilen yoktu. Bana kalırsa Eymür o gün oraya büyük olasılıkla bir pasaport getirmişti. Çünkü Alaaddin Çakıcı bir ay sonra kırmızı pasaportla ve görevli olarak yurt dışına çıkacak ve 5 yıl sonra Fransa'da tutuklanıp Türkiye'ye iade edilene kadar bir daha dönmeyecekti. Doğrusunu isterseniz benim ilgimi oraya neden geldiğinden çok şu tabanca gösterme konusu çekti. Sokaklarda meslektaşlarından başka kimseciklerin olmadığı bir gün Eymür'ün silahlı gezmesinin ne anlamı vardı? Can güvenliğinden emin olması gerekirdi. Dündar Kılıç kızı ve damadıyla görüşmediğine göre orada onunla karşılaşması gibi bir olasılık da yoktu. Eymür'ün ustası Hiram Abbas gibi silah meraklısı biri olduğunu da hiç duymadım. Haydi bilmediğimiz bir sebepten taşıyordu diyelim. Misafirliğe gittiği bir evde çıkarıp herkese göstermenin ne alemi vardı? Çakıcı'ya gösteri yapması söz konusu olamayacağına göre evde ondan başka bir tek Uğur ve Onur vardı. Eymür bu ziyaretin onlar tarafından kime duyurulacağını çok iyi biliyor olmalıydı. Oraya bir mesaj gönderiyorsa mesaj alınmıştı. Orada ne konuşulduğunu Dündar Kılıç merak etmişti. Çünkü Uğur'un onlara kahve götürüp getirirken duyabildiği kadarıyla babasından söz ediyorlardı. Dündar Kılıç bu görüşmeyi onu çok tedirgin etmiş olan PKK'ya silah getirme komplosuna bağlamıştı. Ayrıca aldığı istihbaratlara göre aynı gün Tarık Ümit'in evinde de başka bir toplantı yapılmıştı. O günden sonra yakınlarına "Bundan sonra başıma bir iş gelirse bunu Eymür'den bilin" demeye başladı. Ve hemen eski dostu İlhan Selçuk'u aradı. İlhan Selçuk o günleri şöyle anlatmıştı. Çok telaşlıydı. İlhan ağabey, bana karşı bir komplo hazırlanıyor. Buna engel olmamız lazım. Senden yardım rica ediyorum diyordu. Ben de Deniz Som arkadaşımızı onunla röportaj yapmaya gönderdim. Deniz Sob'un izlenimlerine göre görüşmelere başladıklarında Dündar Kılıç'ın başı dertte gibi görünüyordu ve çok sıkıntılıydı. İki olayı Asteğmen'in getirdiği gizli belge ile sayım günü yapılan toplantıyı birleştirerek anlatıyordu. Bu adamların sadist hisleri tatmin olmadı ki hayatımızın sonuna getirmek için yeni bir senaryo hazırladılar. Şimdi en son hazırlanan senaryo silahlar gelecekmiş. PKK'ya silah getiriyormuşum diyerekten bütün polis teşkilatının müdürlük olan bölgelerine yazı yazılıyor. İşte 10 gün evvel almış olduğum bir bilgiye göre olayı bir tahkik ediyoruz ki evet, yeniden bir tuzak hazırlamışlar. Sayım günü, yani dışarı çıkma yasağı olduğu gün, Kadıköy'de bir evde Mehmet Eymür ve arkadaşları Tarık Ümit'in evinde toplanıyorlar. Orada tuzağı hazırlamışlar. Dışarıdan silahlar getirtecekler. Burada silahları yakalattırıp bütün polis teşkilatı olan yerlerde işte buyurun yakalandı silahlar deyip bu silahlar Dündar Kılıç'ındır diyecekler. Dündar Kılıç'ın başına endişe ettiği gibi bir şey gelmeyecekti. Ama bu olayları ileride sık sık dile getirecekti. Susurluk komisyonuna verdiği ifadede Tarık Ümit ve Korkut Eke'nin getirdikleri bir gemi silah ve mühimmatı Dündar Kılıç APO'ya getirtti diyerek üstüne yıkmak istediklerini, kendisinin yaptığı yaygara sayesinde senaryonun ellerinde kaldığını söylüyordu. Dündar Kılıç'ın endişelerinde haklı olduğu bir ay sonra ortaya çıktı. Hapishane arkadaşı Behçet Cantürk ile şoförü Recep Kuzucu'nun cesetleri 16 Ocak 1994'te Sapanca'da bulundu. 14. ayrımın sonu. Sayfa 189.